Ayrım 23. Shogun James Clavell. Sayfa 304. 36. Gyoko, tabii Omi-san dedi. Anjin sana hemen çağırtacağım. Lütfen bana izin verin. Kadın Ako'yu çay getirmeye yollayarak bahçeye çıktı. Omi'nin neden öyle acayip olduğunu düşünüyordu. Çok soğuk, sert ve haşindi. Sonra böyle adi bir iş için bir samuray yollayacak yerde neden kendisi gelmişti? Neyse, gece iyi geçmişti. Lady To'da ayrıldıktan sonra Kiku bütün sanatını göstermişti. Anjin-san'la da sevişmişti. Kadın mahsus gürültü ederek ilerledi. Sedir ağacı basamakları çıktı. Anjin-san, çok özür dilerim. Fakat Lord Toranaga sizi çağırtmış. Hemen kaleye gitmenizi emretmiş. Ah peki, hemen gideceğim. Barbar'ın dili ne acayipti. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Kiku-san. Evet Mama-san. Bir an sonra ara kapı açıldı ve kimonosuna sarılmış, saçları hoş şekilde dağılmış genç kadın ona gülümsedi. Günaydın Mama-san, güzel rüyalar gördünüz mü? Evet, teşekkür ederim. Taze çay ister misin Kiku-san? Kiku'nun gülüşü siliniverdi. Bu Gyoko'nun her müşterinin önünde söyleyebileceği gizli bir parolaydı. Taze çay sözü Omi-san'ın çayhaneye geldiğini açıklıyordu. Kiku o zaman hikayesini, dansını veya şarkısını çabucak bitirip Omi-san'ın yanına gidebilirdi. Zaten Kiku pek çok müşteriyi eğlendirmekle birlikte onlardan pek azıyla ancak yüksek ücreti ödeyenlerle yatıyordu. Kiku sonunda mırıldandı. Anjin-san için çay isterim. Kısa süre sonra Ako tepsiyle gelip çayları fincanlara koydu. Kiku da Blackthorn'a fincanı kendi eliyle verdi. Ondan sonra da giyinmeye başladı. Biraz sonra Anjin-san'ı sokak kapısının önüne kadar geçirmesi gerekiyordu. Kural böyleydi. Hem sadece birinci sınıf geyşaların bahçe kapısından çıkarak konuk geçirmeye hakları vardı. Diğerleri bahçede kalmak zorundaydılar. Konuğu geçirmemek büyük bir hakaret olurdu. Fakat Kiku ilk kez bunu yapmayı arzu etmiyordu. Omi-san'ın gözleri önünde Anjin-san'ı nasıl geçiririm diye düşünmekteydi. Peki bunun nedeni ne? Anjin-san'ın barbar olması mı? Ama bütün dünya senin bir barbarla yattığını duymadı mı? Hem bu adam bir samuray, Hatamoto ve Lord Toranaga'nın gemilerinin amirali. O halde neden? Yoksa Omi-san'ın Anjin-san'a yaptığını duymak beni utandırdı mı? Bunu gece öğrendim ve utandım. Hepimizin de utanması gerekir. Omi-san bunu yapmamalıydı. Anjin-san'ı dağlamışlar sanki. Parmaklarım kimonosunun ipeğinin altındaki bu dağlanmış yeri hissetti gibi. Omi-san'ın utanması gerekir. Ben artık gidiyorum Kiku-san. Kiku kararını verdi. Birlikte gidelim. Adam onun yüzünü büyük bir şefkatle sert avuçlarının arasına alarak öptü. Teşekkür ederim. Teşekkür etmeye yetecek söz yok. Asıl ben size teşekkür etmeliyim Anjin-san. Haydi gidelim. Kiku Ako'nun saçlarını düzeltmesine izin verdi. Saçlarını açıp omuzlarına bırakmıştı. Yeni kimono'nun kuşağını bağladı ve adamla çıktı. Kendisi bir eş, resmi metres, evlat veya hizmetçi olmadığı için geride kalmadı. Adamın yanında yürüyordu. Bu onun hakkıydı. Bekleme odasına geçtiler ve Blackthorn kılıçlarını taktı. Kiku onu verandaya çıkardı ve adam sandallarını giyerken de eğilerek bekledi. Bu arada Gyoko ve evdekiler de adamı geçirmek için toplanmışlardı. Bahçe kapısının ardında köy alanı ve deniz vardı. Orada pek çok samuray dolaşıyordu. Buntaro da onların arasındaydı. Kiku baktıysa da Omi'yi göremedi. Ama adamın kendisini bir yerden gözetlediğinden de emindi. Avluya geçerlerken genç kadın çok uzun boylu erkeğin yanında iyice ufak tefek duruyordu. İkisi de Omi-san'ı aynı anda gördüler. Adam hemen kapının yakınındaydı. Blackthorn durarak bir dost gibi selam verdi. ''Günaydın Omi-san.'' Bu arada Omi ve Kiku'nun arasındaki ilişkiden haberi bile yoktu tabii. ''Günaydın Anjin-san.'' Omi'nin sesi nazikti ama selam verirken fazla eğilmemişti. Sonra adam simsiyah gözlerini kadına dikti. Kiku hafifçe gülümsedi. ''Günaydın Omi-san, evimize şeref verdiniz.''
''Teşekkür ederim Kiku-san, teşekkür ederim.''
Kiku onun soru sorar gibi kendisine baktığının farkındaydı ama kasıtla gözlerini yere dikti. Gyoko, hizmetçiler ve işi olmayan geyşalar verandadan seyrediyorlardı.
''Blackthorn, ben kaleye gidiyorum Omi-san.'' diyordu. ''Her şey yolunda mı?'' ''Evet, Lord Toranaga sizi istedi.''
Kiku başını kaldırınca Omi'nin hala kendisine bakmakta olduğunu gördü. Bunun üzerine Anjin sana tatlı tatlı gülümsedi. İngiliz de buna karşılık verdi. Fakat Kiku'ya bu gülüşte bir hüzün varmış gibi geldi.
Adam özür dilerim Kiku-san, Omi-san dedi, hemen gitmeliyim.
Fakat o yürüyünce Kiku da kendisini izledi. Alanda herkes hareketsiz kaldı o an. Kiku o sessizlikle adamın döndüğünü gördü ve bir an kendisini kucaklayacağını sanarak korktu. Ama neyse Anjin-san bunu yapmadı ve uygar bir erkek gibi öylece durup bekledi. Kiku büyük bir tatlılıkla gülümseyerek eğildi. Omi'nin dik dik kendisine baktığının da farkındaydı.
Teşekkür ederim Anjin-san.
Alandakiler içlerini çektiler.
Teşekkür ederim. Lütfen bizi tekrar ziyaret edin. Yeniden buluşana kadar saniyeleri sayacağım.
Anjin-san kayıtsız bir tavırla, yani samuraylara özgü şekilde onu selamlayarak yürüdü gitti. Alandakiler kadının böyle beklemesine neden olan Anjin-san'ın çok üstün bir erkek olduğunu düşünmekteydiler. Omi de o sırada eve girmiş Gyoko'yla konuşuyordu.
Bu gece yemek ve eğlence için Kiku-san'ı istiyorum.
Gyoko yerlere kadar eğilerek ''Aman Omi-sama'' diye cevap verdi. ''Evime şeref veriyorsunuz.'' Bir yandan da Kiku'nun o gece boş olmayacağını biliyordu tabii.
Toranaga dehşete kapılmıştı. 3000 koku mu?
Evet efendim. Kalenin özel verandasında oturuyorlardı. Mariko devam etti. Çok üzgünüm ama pazarlıkta kadın daha fazla inmedi. Şafağa kadar pazarlık ettim. Bana işi dün gece halletmemi söylemiştiniz.
Fakat Mariko-san, 3000 koku bu tefecilik sayılır.
Haklısınız efendim. Yalnız Gyoko kendisini bir çubukluk zaman görme şerefini lütfederseniz fiyatı 500 koku indireceğini söyledi.
Yani Mama-san benimle konuşmak için 500 kokudan vaz mı geçecek? Kuşkuyla baktı. Neden?
Bana nedenini söylemedi efendim. 500 koku inmesi fena olmayacak. Fakat fiyatı fazla indirtmedim. Siz işi dün halletmemi buyurmuştunuz. Fakat itaatsizlik ettim. Beni affedeceğinizi umarım. Bu işin kesinleşebilmesi için önce buranın en ileri gelen hanımefendisi olan Lady Kasigi ile, yani Omi-san'ın annesiyle konuşmam gerektiğini söyledim.
Toranaga için için memnun kalmıştı. Böylece isterse şerefsizlik etmeden bu işten vazgeçebilecekti.
Mariko zekice davranıp ona bu olanağı vermişti. Toranaga'nın para konusunda tartışmaya kalkması düşünülemeyecek bir şeydi.
Ama 3000 koku? Sadece kızın anlaşması 1000 aileyi 3 yıl doyuracak kadar pirinç eder mi?
Uygun erkek için buna değer efendim.
Toranaga dikkatle onu süzdü. Ya bana kızı ve olanları anlat.
Mariko Kiko'nun kendisine yaptığı öneriyi, Anjin-san'a karşı olan duygularını ve adamın sevgisini gizleyerek her şeyi olduğu gibi anlattı.
İyi, çok iyi. Demek Anjin-san kızı çok memnun etmiş. Kiku-san'ın kapıya çıkması bunu gösteriyor. Harcanan paraya değdi. Şimdi Anjin-san'ın ünü her yere yayılacak.
Blackthorn'la gururlanan Mariko başını salladı.
Evet, Kiku-san eşi pek bulunmayacak bir hanımefendim.
Toranaga Mariko'nun anlaşma için 3000 koku vermeyi uygun bulmasını da merak etmişti. Aslında o anlaşma için 500 koku yeterliydi. Mama-sanlar ömürleri boyunca 500 kokuyu kazanamazlardı. Hele onlardan birinin 500 koku indirim yapması.
Demek kadının bu paraya değeceğini söylüyorsun. Buna pek inanmıyorum.
Uygun erkek için değer efendim. Fakat uygun erkeğin kim olacağını ben bilemem tabii.
Kapıya vuruldu. Evet.
Anjin-san dış kapıda lordum.
Kendisini buraya getirin.
Toranaga yelpazelendi. Usulca Mariko'yu gözetlemekteydi. Ve Anjin-san'ın geldiğini duyduğu an kadının yüzünün nasıl ışıklandığını da görmüştü. Zaten kadını sınamak için Anjin-san'ı çağırttığını haber vermemişti.
Şimdi ne yapmalıyım diye düşündü. Aynı planları uygulayacağım. Ama artık Buntaro, Omi-san ve Anjin-san'a eskisinden daha da fazla ihtiyacım var.
Hele Mariko, bana çok gerekli. Günaydın Toranaga-sama.
Blackthorn'un selamına karşılık verirken adamın tatlı tatlı Mariko'ya baktığını da fark etti. Gerekli nezaket sözlerinden sonra,
Mariko-san dedi, Anjin sana söyle, kendisi şafakta benimle yola çıkacak, sen de Osaka'ya kadar gideceksin.
Kadın hafifçe titredi, evet lordum.
Blackthorn, ben de Osaka'ya mı gidiyorum Toranaga-sama diye sordu. ''Hayır Anjin-san, ben bir iki gün Shugenji kaplıcasında kalacağım. İkiniz de benimle geleceksiniz. O seninle sınıra kadar gidecek ve oradan Yedo'ya geçecek.''
Blackthorn kadına heyecanla bir şey söylerken Toranaga dikkatle onları gözetliyordu.
''Affedersiniz Toranaga-sama, fakat Anjinsan birkaç gün daha beni yanında bırakmanızı rica ediyor. Ben istediklerini anlatırsam gemi işini daha çabuk halledeceğini söylüyor. Sonra arzu ederseniz sizin sahil gemilerinden birini alıp beni Osaka'ya bırakacak ve kendisi de Nagasaki'ye geçecekmiş. Böylece zaman kazanacağını belirtiyor.''
Gemi konusunda henüz karar vermedim. Bunu kendisine açıkla. Fakat seninle ilgili isteğini düşüneceğim. Kararımı yarın öğreneceksiniz.
Ha Mariko-san, onun şeceresini istiyorum. Yazıp sana versin. Sen bunu çevirirsin. Yedo'ya vardığımızda hazır olsun.
Mariko durumu anlatınca Blackthorn hayretle, ''Bunu neden istiyor?'' dedi. Kadın ona baka kaldı. Bütün samurayların ölüm ve doğumları, toprakları ve hakları kaydedilir. Anjinsan böylece her şey resmi kayıtlara geçirilir. Hatta Eta bile doğum, ölüm ve evlenmeleri kaydettirmek zorundadır.
Toranaga Mariko'ya döndü. Lütfen hemen Lady Kasigi ile de konuş. Madem sen o fiyatı uygun gördün, Lady Kasigi de kabul edecektir. Adi bir uşakla Gyoko denilen kadına haber yolla. Güneş batarken burada olsun. Geisha'yı da getirsin. Biz konuşurken o da şarkı söyler ne?
Toranaga ikisini de yanından savarak arkasına yaslanıp kendi kendine gülümsedi.
37. Yokose'ye geleli birkaç saat olmuştu. Toranaga'nın kaledeki özel dairesindeydiler. Kiko'nun usta parmakları tellerin üstünde geziniyordu. Sonra şarkıya başladı kadın ve berrak sesi gecede yankılandı. Verandaya ve arka bahçeye açılan büyük salonda oturanlar büyülenmiş gibiydiler. Toranaga oradakilerin neler düşündüklerini sezerek etrafına bir göz attı. Bir yanında Blackthorn ve Buntaro'nun arasında Mariko oturuyordu. Diğer tarafta da Yabu ve Omi yan yanaydılar. Kiku-san verandada onların karşısında çömelmişti. Toranaga Mariko haklı diye düşündü. Kadın bu paraya değer. Bu gece yine onu çağırtayım mı yoksa yalnız mı uyuyayım? Bir gece öncesini anımsayınca heyecanlandı.
Toranaga kaledeki özel dairesindeydi.
''Demek beni görmek istedin Gyoko-san.''
''Evet lordum.''
Toranaga tütsü çubuğunu yaktı. ''Lütfen anlat.'' Gyoko'nun selamına bile bakmamıştı. Gözlerini Kiku'dan alamıyordu. Genç kadın yakından daha da güzeldi. Hem mesleğinin zorlukları da yüzünde iz bırakmamıştı henüz. Gyoko'nun genç kadının önünde konuşacağını anlayınca da şaştı. ''Lütfen biz konuşurken biraz samisen çal.'' Gyoko resmi bir tavırla başladı.
''Sayın lordum, bana evime ve kızlarımdan biri olan Kiku-sana verdiğiniz şereften dolayı size teşekkür etmeliyim.''
Toranaga genç kadının müziğine dalmıştı ve Mama-san'ı da dinlemiyordu. Ama birden onun bir sözü üzerine kendisine geldi.
''Kadın, bizi kanadınızın altına alarak tarihin yönünü değiştiriniz.'' demişti.
''Nasıl?''
''Her zaman yaptığınız şeyleri yaparak sayın lordum. Yani kendinizden önce bütün imparatorluğun geleceğini düşünerek.''
Toranaga bu komik sayılacak kadar abartmalı söze karşılık vermedi. Artık müziği duymamalıyım diye düşündü. Gyoko'ya kızı getirmesini söyleyerek tuzağa düştüm. Sonra onun parfümünü koklayıp güzelliğine bakınca kafam karıştı. Hanımı konuşurken onun böyle tatlı tatlı çalması da beni sersemletti. Bunların hepsi hata.
Toranaga açıkla bunu dedi ilgisizce.
Bütün diğer sanatçıların kendi sokakları, kendi semtleri var. Bize de kendi yerimiz verilmeli lordum. Yedo yeni bir kenttir. Geisha dünyası için bize bir yer ayırmayı düşünebilirsiniz belki. Bütün çayhaneleri etrafı duvarlarla çevrili bu bölgede toplarsınız. Bunun dışında çayhaneye izin vermezsiniz.
Toranaga kadının ne demek istediğini anlayınca durakladı. Bu harika bir düşünceydi. Hatta daha önce bunu düşünememiş olduğuna kızdı. Bütün çayhaneler ve geyşalar bir semtte toplanacaktı. O zaman hepsini gözetlemek, kontrol etmek, vergiye bağlamak kolay olurdu. Aynı şekilde müşteriler de kontrol edilebilirdi. Hem birinci sınıf geyşaların büyük etkileri olduğunu da biliyordu. Ama yüzünden duyduğu heyecanı belli etmedi.
''Bunun ne yararı olacak Gyoko-san?''
''O zaman kendi loncamız olacak. Bu gerçek lonca bizim korunmamızı sağlayacak ve hepimiz ona itaat edeceğiz. Hem lonca fiyatları saptayıp standartları koruyacak. Böylece vergi almanız da çok kolaylaşacak.''
''Ah vergiler, doğru, vergi toplamak kolaylaşacak.''
Toranaga kadına ayrılan zamandan çok daha uzun süre sorguya çekti. Onların dünyalarını, düşünce, umut ve korkularını öğrendi. Öğrendikleri kendisini heyecanlandırdı. İleride yararlanmak için bunları kafasına yerleştirerek Kiku'yu bahçeye yolladı. ''Gyoko-san, bu gece onun kalmasını arzu ediyorum. Canı isterse ve boşsa tabii. Lütfen kendisine sorar mısın? Ama çok uzun bir süre samisen çaldı ve yoruldu. Onun için yorgunsa kendisine hak veririm. Sorarsan müteşekkir kalacağım.'' Gyoko'ya içinde 10 koban bulunan küçük bir deri kese verdi. Bu cömertliğinden dolayı pişmandı ama durumu gereği bunu yapmak zorundaydı. ''Belki bu yorucu geceyi böylece biraz unutabilirsiniz. Hem düşüncelerinizden dolayı sana teşekkür ederim.''
''Bizim görevimiz hizmet etmektir efendimiz.''
Gyoko yumuşak derinin içindeki paraları parmaklarıyla saymamak için kendini tutmaya çalıştıysa da başaramadı.
''Teşekkür ederim sayın lordum. Şimdi gidip kendisine soracağım.''
Sonra birden beklenmedik bir şey oldu ve kadının gözleri doldu. ''Dinlediğiniz ve nezaket gösterdiğiniz için lütfen yaşlı bayağı bir kadının teşekkürlerini kabul ediniz. Sadece verdiğimiz bütün zevke karşılık tek armağanınız gözyaşlarından bir nehirdir. Açıkçası lordum, bir kadının neler hissettiğini anlatmak çok zordur. Lütfen beni affedin.''
''Dinle Gyoko-san, anlıyorum. Üzülme. Dediklerini düşüneceğim. İkiniz de benimle birlikte şafaktan sonra buradan ayrılacaksınız.'' Yokosa'da dağlarda birkaç gün kalmak zevkli bir değişiklik olur. Anlaşma fiyatında uygun bulunacağını sanıyorum.
Gyoko gözyaşlarını silip eğilerek teşekkür etti. Sonra güvenli bir sesle, ''Bu anlaşmanın hangi erkek için alınacağını sorabilir miyim?''
''Yoshi Toranaga no Minawara.''
O Yokosa gecesinde Kiku-san'ın müziğini dinlerken böyle düşüncelere dalmıştı Toranaga. Kızın anlaşmasını kendisi için alacağını söyleyince Gyoko ne şaşırmış ne de yüzünde büyük bir gurur belirmişti o an. En zeki ve kurnaz insanların bile böyle kolaylıkla kanmaları ne garipti. Hepsi de genellikle sadece aradıkları şeyleri görmeye çalışıyor ve bir düzeyin gerisine bakmaya gerek görmüyorlardı. Ya da gerçeği ihmal ederek bunun sadece bir görünüş olduğunu sanıyorlardı. Sonra dünyaları başlarına geçiyor ve dizüstü çöküp karınlarını yarıyor ya da boyunlarını kesiyorlardı. Saçlarını yolup üstlerini paralarlarken karmadan yakınıyor, tanrıları, lordlarını, kocalarını, adamlarını suçluyorlardı. Ama asla kendilerini suçlamayı düşünemiyorlardı. Çok garipti doğrusu. Yine konuklarına baktı. Hepsi de kendi gizli alemlerine dalmış Kiku-san'ı seyrediyorlardı. Sadece Anjin-san sinirli sinirli kıpırdanıyordu. Toranaga ziyanı yok Anjin-san diye düşündü. Bu sadece uygar olmadığını gösterir. Zamanla her şeyi öğreneceksin. Zaten itaat ettiğin sürece bunun da önemi yok. Bu ara senin alınganlığın, hiddetin ve şiddetin gerekli bana.
Evet, hepiniz buradasınız. Omi, Yabu, Buntaro, Mariko, Kiku-san ve hatta Gyoko. Bütün Izu şahinlerim. Hepiniz de iyi eğitildiniz ve hazırsınız. Hristiyan rahip dışında hepiniz buradasınız. Yakında senin sıran da gelecek Tsukku-san ya da benim sıram.
38. Toranaga uzun boylu rahibin açıklıktan geçerek yaklaştığını gördü. Meşalelerin ışığında siyah sakallı adamın yüzü eskisinden daha da ince duruyordu. Turuncu cübbesi pek şıktı ve beline de tesbihiyle hacını takmıştı. Rahip Alvito 10 adım uzakta durarak saygıyla selam verdi. Toranaga platformda tek başına oturuyordu. Geride muhafızları yarım daire olmuş bekliyorlardı. Sadece Blackthorn emredildiği gibi platforma dayanmış oturuyordu. Gözlerini de rahibe dikmişti. Fakat peder Alvito onu görmezlikten geldi.
Rahip Alvito, ''Sizi gördüğüme çok sevindim lordum.'' dedi.
''Ben de sizi gördüğüme sevindim Tsukku-san.''
Toranaga rahibe platformun önündeki hasırın üstüne yerleştirilmiş yastığa oturmasını işaret etti.
''Sizi görmeyeli epey oldu.''
''Evet efendim, anlatılacak çok şey var.''
Rahip yastığın platformda değil de yerde olmasına sinirlenmişti aslında. Ayrıca Blackthorn'un kuşağındaki samuray kılıçlarını da görmüş ve adamın Toranaga'nın bu kadar yakınında böyle kayıtsız bir tavırla oturmasına da şaşmıştı.
''Ziyaretçi rahipten, amirim olan rahipten size haber getirdim.''
''Teşekkür ederim.''
''Acaba kılavuz kaptanı selamlamama izin verir misiniz?''
Toranaga izin verince rahip Alvito, "Sizi tebrik etmem gerekiyor kılavuz kaptan," dedi. "Kılıçlarınız size yakışmış."
Blackthorn mırıldandı. "Teşekkür ederim peder. Bunları kullanmasını öğreniyorum. Henüz pek başarılı değilim. Savaşmam gerekince tabanca, pala veya toplara güveniyorum hala."
Rahip bu imayı anlamazlıktan geldi. "Lord Toranaga'nın hayatını kurtardığınız için size teşekkür etmemiz gerek."
"Bunu size kim söyledi?"
Alvito cevap vermeyerek Toranaga'ya döndü. Japon "ne konuşuldu?" diyerek sessizliği bozdu.
"Kendisi dinimin düşmanı ve bir korsan ama sizi kurtardığına sevindim efendim. Tanrı'nın işleri gizemlidir. Kendisini samuray yaparak büyük onur verdiniz."
"Kendisi aynı zamanda Hatamoto." Rahibin şaşkınlığını görerek için için eğlendi. "Sözlük getirdiniz mi?"
"Evet lordum. Ayrıca Gao'dan buraya kadar olan bazı Portekiz üslerini gösteren haritaları da getirdim. Sözlük sandığımda bunun için birini yollayayım mı, yoksa kitabı daha sonra kendisine mi vereyim?"
"Daha sonra kendisine verin. Raporu da getirdiniz mi?"
"Macao'dan getirilen silahlarla ilgili raporu. Sonra üslerinizdeki paralı Japon askerlerinin sayılarını açıklayan rapor."
Ziyaretçi rahip her taraftan gerekli bilgileri istedi. Bu raporları kendisi hazırlıyor.
"İyi. Şimdi Anjinsan'ın beni kurtardığını nereden duyduğunuzu anlatın."
"Toranaga Nohminovara'nın başından geçen her şey hemen duyuluyor. Mishima'dan gelirken depremde toprağa gömülmekten sizi Altın Barbar'ın kurtardığını duyduk. Yanınızda bir de hanım varmış. Herhalde Lady Marie koydu."
Toranaga başını salladı. "Evet, kendisi de burada. Yok olsa da. Yarın geleneklerimize göre günah çıkartmak istiyor. Fakat bunun siyasetle ilgisi olmaması gerek. Yani benden ve bütün Hatamoto'larımla ilgili şeylerden söz etmesi yasak. Ne? Kendisine de bunu anlattım zaten. Bana rahipten haber mi getirmiştin?"
"Evet efendimiz, yalnız bu gizli haber."
Toranaga bunu düşünür gibi yaptı. Oysa daha önce Anjin sana ne demesi, ne yapması gerektiği konusunda kesin emirler vermişti.
"Pekala," Blackthorn'a döndü. "Anjin-san, gidebilirsin. Daha sonra konuşuruz."
Blackthorn hemen eğildi.
"Evet lordum, affedersiniz. Kara gemi Nagasaki'ye geldi mi?"
Toranaga Anjin-san'ın doğal konuşmasından memnun kalmıştı.
"Ah evet, teşekkür ederim. Tsukusan gemi limana girdi mi?"
Alvito Blackthorn'un Japoncasını duyunca şaşırmıştı. Hele o soru daha da irkilmesine yol açtı.
"Evet efendim, 14 gün önce geldi."
Toranaga "ah 14 diye tekrarladı. "Anlıyor musun Anjin-san?"
"Evet, teşekkür ederim."
"İyi, başka şeyler varsa Tsukku sana daha sonra sorarsın, ne?"
"Evet lordum, lütfen bana izin verin."
Blackthorn kalkıp selam verdi ve uzaklaştı. Toranaga onun arkasından baktı. Bir korsan olarak çok ilginç bir adam doğrusu. "Şimdi bana kara gemiyi anlatın."
"Gemi şimdiye kadar görülenden çok daha fazla ipek yüklü olarak geldi efendim."
Alvito hevesli görünmeye çalışıyordu.
"Lord Harima, Lord Kiyama ve Lord Onoshi ile aranızda yapılan anlaşma hala yürürlükte. Gelecek yıl bu vakit hazinenizde 10 binlerce koban fazlalık olacak. İpekler en iyi cins. Katibinizin bakması için bildirinin bir kopyasını getirdim. Kaptan General Ferreira da size saygılarını sunuyor. Yakında sizi göreceğini umuyor. Zaten bu yüzden geciktim. Kaptan Ferreira her şeyin kusursuz olması için beni acele Osaka'dan Nagasaki'ye yolladı. Oradan ayrılacağım sırada sizin Tedo'dan Izu'ya gittiğinizi duydum. En hızlı teknelerimizden biriyle Nimazu Limanı'na geldim. Sonra atla yolumuza devam ettik. Mishima'da Lord Zataki'ye rastladım ve kendisine katılmak için izin istedim."
"Geminiz hala Nimazu'da mı?"
"Evet efendim, beni orada bekliyor."
"İyi. Toranaga Mariko'yu Osaka'ya gemiyle göndermesinin daha uygun olup olmayacağını düşünüyordu.
"Lütfen bildiriyi bu gece katibime verin. Bu yılki gemi yükü için anlaşma yapıldı mı?"
"Evet efendim."
"İyi, şimdi öbür işe gelelim. Önemli işe."
"Size kötü haber getirdiğim için üzgünüm efendim. Ne Lord Kiyama ne de Lord Onoshi General Ishido'dan vazgeçmeye yanaşmıyorlar. Bütün diretmelerimize rağmen sizin bayrağınızın altında da toplanmıyorlar."
Toranaga'nın sesi hafifledi ve hainleşti. "Ben diretmeden daha fazlasını istediğimi söylemiştim. Neden onlara buyruk vermediniz?"
Ziyaretçi rahibin de söylediği gibi biz bir daimyoya buyruk veremeyiz. Çünkü onlar bağışlanmayacak bir günah işlemediler.
Alvito del Acqua ile kararlaştırdıkları gibi kesinlikle konuşmuştu. Fakat kalbi deli gibi çarpıyordu. Çünkü getirdiği haberler gerçekten kötüydü. Nagasaki'nin yasal sahibi olan Lord Harima, onlara gizlice büyük serveti ve gücüyle Lord Ishido'yu destekleyeceğini söylemişti.
''Beni affedin efendim, ben...''
''Belki de sizi affetmeyeceğim Tsukusan. Bu daha önce de söylenmişti. Artık herkesin bir tarafı seçmesi gerek.''
''Tabii sizden yanayız efendim. Fakat Lord Hiyama ve Lord Onoshi'ye buyruk veremeyiz.''
''Neyse ki ben kendi Hristiyanlarıma buyruk verebilirim.''
''Efendim?''
''Anjinsan'ı gemisi ve toplarıyla serbest bırakabilirim.''
''Ona dikkat edin efendim. O kılavuz kaptan bir şeytan gibi kurnaz. Fakat dinsiz ve korsan, kendisine güvenilmez.''
Anjinsan burada bir samuray ve Hatamoto. Belki denizde korsandır. Eğer korsansa kendisi gidip diğer korsanları ve vakoları bulacaktır. Bir yabancı denize açılınca ne yapacağı sadece kendisini ilgilendirir. Bizim siyasetimiz daima böyledir. Ne?
Alvito kafasını çalıştırarak bir şeyler düşünmeye çabalıyordu. Kimse İngiliz'in Toranaga'ya bu kadar yaklaşabileceğini hesaplayamamıştı.
''O iki Hristiyan daimyo el altından anlaşmaya da razı değiller mi?''
''Hayır efendim, Erçeri'ye başvurduk. Biz...''
''Uzlaşma, anlaşma, ödün gibi bir şey yanaşmıyorlar mı?''
''Hayır efendim, her yolu denedik.''
Alvito tuzağa düştüğünü anlamıştı ve umutsuzluğu da belli oluyordu.
''Tek başıma olsaydım onları aforozla tehdit edebilirdim. Ama bağışlanmaz bir günah işlemedikleri için de bunu yapamazdım.'' Hem bir kazanç için tehdide kalkmak korkunç bir günahtır. Bu yüzden sonsuzluğa kadar lanetlenebilirim efendim.
Toranaga, o halde ben kaybedeceğim dedi. Bunu biliyorsunuz değil mi? Onlar Ishido ile müttefik olarak kalırlarsa bütün Hristiyan daimyolarda kendilerine katılacaktır. O zaman kaybedeceğim. Bir samurayıma karşılık 20 samuray çıkaracaklar.
Evet.
Planları nedir? Ne zaman bana saldıracaklar?
''Bilmiyorum efendim.''
''Bilseydiniz bana söyler miydiniz?''
''Evet, evet, tabii.''
Toranaga hiç sanmam diye düşünerek gecenin karanlığına baktı. İçinde bulunduğu durumdan utanıyordu. Kendisinden önce Gorodo ve Taiko'nun yaptığı gibi Hristiyan rahiplerine iyi yüz göstermek zorunda kalmıştı. Çünkü rahipler sineklerin atlara yapışması gibi Portekizli tüccarlardan asla ayrılmıyorlardı. Rahipleri olmayınca ticaret de kalmazdı. Kara gemi işinde onlar ara buluculuk etmekteydiler. Toranaga Taiko'nun bir ara rahipleri ortadan kaldırıp ticarete devam etmeyi denediğini de biliyordu. 2 yıl kara gemi gelmemişti. Casuslar rahiplerin başının zehirli bir kara örümcek gibi Macao'da oturduğunu ve ticareti yasaklayarak Taiko'yu cezalandırdığını haber vermişlerdi. Taiko'nun sonunda yenileceğini biliyordu rahipler. Gerçekten de 3. yıl Taiko bu kaçınılmaz duruma baş eğip rahipleri geri çağırmıştı. Toranaga rahiplerin oyununu biliyorum diye düşündü. Onlar ülkenin karışmasını istiyorlar. Sonunda Hristiyan daimyolardan birini başa geçirmeyi umuyorlar. Ama hangisini? Kiyama'yı mı, Onoshi'yi mi? İkisi de Nagasaki'deki Lord Harima'dan yardım görüyorlar. Fakat sonunda kimin bayrağı yükselecek? Herhalde Kiyama kazanacak. Çünkü Onoshi cüzzamlı ve fazla ömrüde kalmadı. Onların 400 bin samurayı var. Üstleri de Kiyushu'da ve o odaya erişemem. Bu rahipler onları kışkırtarak sonunda istediklerini elde edecekler. Onlar ruhlarımıza sahip olmayı arzu ediyorlar. Bu tanrılar ülkesindeki insanları yönetimlerine alacaklar. Böylece topraklarımızı ve her şeyimizi ele geçirecekler. Bunu Anjinsan da belki 50 kez anlattı. Yeni dünyada öyle yapmışlar. Bir kralı Hristiyan yaptıktan sonra kendi cinsinden kimselere karşı kullanmışlar. Böylece bütün toprakları yutmuşlar. Bu barbar rahiplerin bizim ülkemizi ele geçirmesi de kolay. Japonya'da kaç rahip var? 50 mi? 60 mı? Ama güç onlarda. Hem inanıyorlar, inançları uğruna ölmeye de hazırlar. Nagasaki'de Taiko'nun deneyinin bir felaketle sonuçlandığını gördük. O rahiplerden hiçbiri sözünden dönmedi. Taiko'nun yaktırdığı kiliseleri de 10 binlerce kişi gelip gördü. Böylece bu adamlar birer kahraman olup çıktılar. Hristiyan rahipleri hala o olaydan yararlanıyorlar.
Rahipler bana ilişemediler ama bu onların yollarını acımasızca devam etmelerine engel olamaz.
Demek kıyamayı seçtiler. Acaba planları kesinleşti mi? Böylece Ishido'yu, Lady Ochiba'yı ve Yaemon'u mu harcayacaklar? Harima da gizlice onlara katıldı mı? Anjinsan'ı hemen Nagasaki'deki kara gemiye saldırtayım mı? Ne yapayım? Her zamankinden farklı bir şey yapmamalıyım. Sabırlı olup uyum aramalıyım. Bütün endişeleri bir yana bırakarak yeni bir plan uygulamalıyım. Birden umutsuz umutsuz bağırmak istedi.
Hangi planı? Bir planım yok ki.
Rahibe baktı.
O ikisinin düşmandan yana olmaları beni üzüyor.
Emin olun elimizden geleni yaptık efendim. Alvito'nun kaderini anlamış acıyarak bakıyordu.
Evet, buna inanıyorum. Siz ve baş rahibiniz sözünü tuttunuz. Onun için ben de sözümü tutacağım. Yado'da hemen bir tapınak yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için size yer ayrıldı. Diğer rahiplerin ülkeye girmesini engelleyemem. Ama hiç olmazsa onları kendi topraklarıma sokmam. Anjin sana gelince...
Toranaga omuz silkti.
Bütün bunlar karma, ne?
Alvito beklenmedik anda böyle yakayı kurtardığı için şükrediyordu.
Güçlükle teşekkür ederim lordum diyebildi. Pişman olmayacağınızdan eminim. Düşmanlarınızın darmadağın olmaları, cennetin armağanlarını almanız için dua edeceğim. Sert sözlerim için özür dilerim. Hiddetle öyle konuştum.
Ağır ağır ayağa kalktı.
Naga-san.
Genç hemen koştu. Evet baba.
Lady Mariko nerede?
Naga eliyle bahçedeki fenerler yanan küçük evi işaret etti.
Orada efendim. Buntaro-san'la beraber. Chano-yu'yu keseyim mi?
Chano-yu din törenlerine uygun bir çay töreniydi.
Hayır, bu törene karışmak doğru değildir. Omi ve Yabu-san nerede?
Naga nehrin öbür kıyısındaki yayvan bir binayı işaret etti.
Handalar efendim. Ya Anjin-san?
Odasında efendim. Kendisini isteyebileceğinizi düşündüğü için bekliyor.
Lord Toranaga hayır diye mırıldandı. Kendisini yarın görürüm.
Sonra yorgun sesle devam etti.
Şimdi banyo yapacağım. Önemli bir şey olmazsa beni şafak vaktine kadar rahatsız etmesinler.
Naga durup üzgün üzgün babasının arkasından baktı. Onu hiç böylesine bitkin görmemişti. Belki de Tsukusan babasını büyüleyip bu hale sokmuştu.
Acaba durumu Buntaro sana açsam mı diye düşündü.
23. ayrımın sonu. Sayfa 319.